Ayrım 56. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 773. Perikles Barış Dönemi. 1. Geçen gece General Perikles elçiliğimin 3. yılını Aspasya'nın evinde müzikli bir akşam yemeğiyle kutladı. Kutlanmak şöyle dursun, nadiren tanınan elçilik görevimle ilgili her şey gibi partide nispi bir gizlilik içerisinde ve son anda verilen bir kararla gerçekleşti. Güneş batmadan az önce yatmaya hazırlanırken Demokrit, generalin beni görmek istediği haberiyle çıka geldi. Muhafazakarların, büyük kralın sıradan temsilcisinin Perikles'le Atina'yı köleleştirme planları yaptığını bilmemeleri için yüzlerimizi şalla kapatarak çarşıdan geçtik. Aspasya'nın evine çıkan sokağın, insan buna cadde diyemez, başında iki İskit muhafızı nöbet tutuyordu. Demokrit'e orada ne işimiz olduğunu sordular. Demokrit onlara bir tür parola söyledi ve sokağa girmemize izin verdiler. Oraya vardığımızda ter basmıştı beni. Buradaki yazlar, kışlar ne kadar soğuk olursa o kadar sıcak geçer. Aslında iklim sustaki kadar berbat. Fakat ben zaten sıcağa karşı olağanüstü hassas biriyim. Geçen gece Aspasya'nın evine varana kadar terden sırılsıklam oldum. Demokrit bana evin işçinin çok zarif olduğunu söylüyor. Fakat nasıl bilebilirsin ki? Büyük baban o kadar zengin olmasına rağmen büyüdün, Abdera'daki evi en hafif deyimiyle köhne ise eğer... Buralardaki evler içinde bana göre sadece Kalyas'ınki rahat ve mükemmel. Hiç şüphesiz mermer döşemeler üzerinde halıların ve içinde hoş kokulu ağaçlar yanan mangalların bulunduğunun farkındayım. Aspasya'nın evine küçük bir avluya açılan uzun, dar, alçak tavanlı bir koridordan girilir. Avlunun sağında şu an güneşin yakıcılığından kurtulmaya çalışırken oturduğumuzdan çok daha büyük olmayan bir odadan ibaret kubbeli bir kabul salonu vardır. Hemen milletli kadının evinde olduğumu anladım. Pahalı parfüm kokusu tüm eve yayılmıştı ve müzisyenler o kadar yumuşak bir müzik çalıyorlardı ki insan kendini dinlemeye mecbur hissetmiyordu. Bu Atina'da seyrek görülen bir durumdu. Orada insanlar o kadar az müzik severdirler ki bir konsere gittiklerinde neden etkilenmeleri gerektiğini bulma çabası içerisinde her notayı işitmeye çalışırlar. Anadolu'daki İyonyalı Yunanlar farklıdır. Müziği konuşmanın, yemeğin ve hatta sevişmenin tamamlayıcısı sayarlar. Müzik soludukları havanın bir parçasıdır. Pisagor tarafından çözümlenecek matematiksel bir eşitlik değil. Biz geldiğimizde odada bir düzine insan vardı. Demokrit bana aslında 10 konuk ve müzik çalıp yemek servisi yapan birkaç sartlı köle olduğunu söylüyor. Perikles'in kahyası Evangelos tarafından karşılandım. Bu ünlü sima genellikle generalin çiftlikleriyle ve de iki meşru oğluyla ilgilenmek için taşrada kalmakla beraber son bir haftadır meclisin Perikles'i seçmesi dolayısıyla yaşanan zafer sarhoşluğunu Atina halkıyla paylaşmak için şehirde kalıyordu. Görünüşte bu zafer şenliği Öboea'nın yeniden ele geçirmesi şerefine yapılıyordu. Aslında şenlik Sparta ordusunun Atika'yı işgal edip Atinalıları yüksek duvarlarının arkasına sürdüğü geçen kış Perikles'in Sparta kralını kurnazca alt etmesinin şerefine düzenlenmişti. Eleusis'teki Sparta karargahından teslim olma mesajı geldiğinde meclis bunu hemen yapmak istedi. Ne de olsa Sparta ordusu Yunan dünyasındaki en güçlü ordudur. Onlara neden dirensinlerdi ki? Atina karada değil denizde güçlüdür. Fakat Perikles'in teslim olma niyeti yoktu. Daha önce Peloponnesos'tan hiç çıkmamış koca gözü biri olan Sparta kralıyla gizli bir toplantı düzenledi. Şüpheci Spartalı büyükler krallarının gençliği ve tecrübesizliğinin farkında olarak çocuk krallarını yakından izlemek üzere özel bir danışman görevlendirdiler. Fakat Perikles'in daha sonra belirttiği gibi bu tür bir Sparta önleminin bedeli iki katına çıkarmaktan başka faydası olmadı. Çocuk kral kendisi için Delfi'de saklanacak 3 altın alırken kurnaz bir devlet adamı olan danışman hemen oracıkta 7 altın aldı. Kral ve danışmanı satın alınınca Sparta ordusu evine döndü. Çocuk kral büyükler tarafından muazzam bir para cezasına çarptırıldı. Danışman ise Sicilya'ya kaçtı ve muhtemelen orada servetinin keyfini sürmekte. Perikles şenlik sırasında benim tek problemim dedi bu ödemeyi meclise nasıl açıklayacağım? Aspasya'nın tavsiyesi dolaysız oldu. Hesapları sunduğunda sadece gerekli harcamalar için 10 altın gitsin. Perikles'in de tam olarak bunu yapacağı içime doğuyor. Hiç şüphesiz herkes Spartalıların parayla kandırıldığını biliyor. Barış'ın Atina'ya ne kadar aza mal olduğu yönünde bir övgüde bulunduğumda Perikles endişeli görünüyordu. Ben dedi, Barış'ı değil zamanı satın aldım. Öyküm yine karıştı. General Perikles bize geldiğimizde evde yoksa da Aspasya onun yokluğunu aratmıyordu. Çok hoş bir ses tonu vardır ve çok güzel millet şarkıları söyler. Bu arada şimdiye kadar dinlediğim insanlardan çok daha güzel şiirler okur. Tabii ki yeryüzünde iyi konuşulan İyonya Yunancasından daha güzel bir dil düşünemiyorum. Evet, Demokrit Persçeden bile daha güzeldir. Sizi Atina'ya geldiğiniz ilk gün tanımak isterdim dedi. Her iki elini de ellerime yapıştırarak. Söylediği her sözde samimi olduğu izlenimini veriyordu. Beni evine kabul etme cesaretinden dolayı onu övdüğümde güldü. Ben zaten her zaman med yanlısı olarak nitelendirildim. Şahsen buna aldırmıyorum. Fakat bazı zamanlar sesi birden kesildi. Körlüğüme bir defa daha lanet okudum. O yüzü yakından görmek için nelerimi vermezdim. Demokrit Aspasya'nın geçen kış gördüğümüzden daha zayıf olduğunu söylüyor. Saçı açık kahverengidir ve boyalı da değildir. Ya da öyle düşünüyor. Yine de bu konularda benim kadar ya da benim bir zamanlar olduğum kadar uzman değilsin. Aspasya bana birçok insan takdim etti. Bunlardan biri Perikles'in meclisteki sağ kolu Formio'ydu. Bir diğeri ise Sofokles isimli bir generaldi. Yıllar önce 20 yaşındayken Dionysos Festivali'nde birincilik ödülü kazanan bir trajedi yazmıştı. Askilos bu genç türedinin arkasından ikinci olmayı kendine yediremedi. Sicilya'ya taşındı ve o keskin bakışlı kartal hedefini bulan bir kaplumbağa ile onların rekabetine son noktayı koydu. Askilos'un ölümünü düşünmek beni her zaman eğlendirmiştir. Sofokles burada bir skandal konusudur. Çünkü açıkça kendi sınıfından genç erkekleri arzulamaktadır. Bu Atina'da kimi nedenlerle bir tabudur. Atina vatandaşları kendi sınıflarından erişkin olmamış çocuklarla ilişki kurmaya teşvik edilirken, çocuğun sakalı tam olarak çıktığında diğer vatandaşlarla olan cinsel ilişkilerine son vermek zorundadır. Evlenmesi ve bir aile kurması beklenir. Sonra bu görev tamamlandığında sevecek erkek bir çocuk bulması ve sanırım yeni bir vatandaşın ve askeri eğitimini sürdürmesi teşvik edilir. Bu tür adetler dünyanın başka bir yerinde, özellikle de Ari kuzenlerimiz olan kuzey kabillerinde hiç bilinmez. Öyle bile olsa Atina vatandaşları olan erişkin erkekler arasındaki cinsel ilişkilere karşı takılan bu güçlü tabuyu tam olarak anlamıyorum. Köylüler ve yabancılar bu tür cinsellikten hoşlanan erkeklerin meşru bir hedefi olmakla beraber ilişki kurmak isteyen iki yetişkin vatandaş bütün haklarından feragat etmek zorundadırlar. Şimdiye kadar Sofokles bu dairenin başında bulunabilmiş ve genç vatandaşları ayartmıştır. Fakat Perikles ondan çok rahatsız olmaktadır. Dostu ve meslektaşı olan generale serzenişte bulunduğunda başkomutan bir örnek teşkil etmelisin demişti. Kendi askerlerinden birine asla dokunma. Banyo yaparlarken gözlerini onların üzerinden çek. Fakat Sofokles Atinalıları şaşkına döndürmeyi sürdürmektedir. Ne zaman bir dostunu ziyarete gitse evin genç erkeklerine taklanmalarının emredildiği söylenmektedir. Bu arada General Perikles erkek çocuklara en küçük bir ilgi göstermediğinden kalpsiz sayılmaktadır. Bu çok tuhaf bir toplumdur. Aspasya beni alçak bir divanın bulunduğu bir yere götürdü. Ben kenarına iliştim. O da bir torun gibi ayaklarımın dibine oturdu. Şarap getirildi. Genç kızların arka taraftan gelen kahkahalarını işitiyordum. Eğer Aspasya Perikles'e düşmanların iddia ettiği gibi kadın pazarlamıyorsa, o zaman kesinlikle evine şehirdeki profesyonel kadınların en yeteneklilerini çekmeyi başarıyor demektir. Hayatımda geçen geceki kadar hiç zevk almamıştım. Benim yaşımda bu tür zevkler sadece yakışıksız değil, tehlikeli de olduğundan, Hindistan'dan ayrıldığımdan bu yana ilk defa, zekin kadınların birinci sınıf erkeklerle arkadaşlık yapmasının ne kadar haz verici olduğunu hatırladım. Bu Pers ülkesinde hayali bile kurulamayacak bir şeydir. Dolayısıyla sanırım yeni bir zevkli bir toplum türü icat etme şerefi Atinalılara ait olmalıdır. Demokrit bu şerefin özellikle Aspasya'ya ait olması gerektiğini düşünmektedir. Bana sadece diğer Atinalı dostlarının onun sınıfından olmadığını değil, akşamlarını da içki içip sızarak ve sönük geçtiğini söylüyor. Demokrit bu tür şeyleri bilirdi. Babasından bir prense yakışır bir harçlık aldığından profesyonel kadınların evlerinde dilediği kadar vakit geçirebilmektedir. Yetişkin bir erkeğin kollarına düşmekten de kaçınabilmiştir. Şimdiye kadar sana karşı olan müşfik olan bir kadere müteşekkir olmalısın. Bu kadar gülmene şaşmamak gerek. Aspasya'ya Anaxagoras'ı sordum. O Korint'te. Geri dönecek mi? Bilmiyorum. Umarım. Eminim ki dönecektir. Perikles'in savunmasını işittim. Yüzümde peçeyle meclise girmiştim. Tukidides, Anaxagoras'a ve teorilerine saldırdı. Perikles dostunu savundu ve teorilerini görmezden geldi. Her iki konuşmacıdan da etkilendiğimi söyleyemem. Perikles istediği zaman Frigyalılara özgü, öfke notasını çalabilen akıcı üsluba sahip ve zarif bir konuşmacıdır. Bir müzik terimi kullanıyorum. Çünkü general sesini bir müzik aleti gibi kullanmaktadır. Fakat Anaxagoras'ın duruşmasında Perikles'in liri suskundu. Her iki konuşmacı da son zamanlarda meydana gelen Sparta işgali, Poetia'nın kaybı, Eubea'nın isyanı gibi olaylardan olumsuz etkilenmişti. Bir anlamda Perikles kendisine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda duruşmadaydı. Sonunda meclis Anaxagoras'ın ne Medyanlısı ne de ateist olduğuna karar verdiği zaman sadece Perikles'e olan güvenini gösteriyordu. Tukidides meclisteki bu yenilgiyi hazmedemedi. Bir gün saldırıya geçeceğine söz veriyor. Bunu yapacağından eminim. Anaxagoras duruşmadan sonra tedbir olarak Atina'yı terk etti. Onu en az Perikles'in özlediği kadar özlediğimi söylemeliyim. Aspasya'ya şarap, müzik ve havadaki güzel koku nedeniyle övgüde bulundum. Aspasya hoş bir sesle güldü. Evim büyük kralın haremine kıyasla gerçekten çok fakir görünüyor olmalı dedi. Harem hakkında bir şeyler bildiğimi nereden çıkarıyorsun? Yaşlı kraliçenin sırdaşıydın ve ana kraliçenin de bir gözdesisin. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Gerçekten de biliyordu. Öyle görünüyordu ki Pers haremindeki Yunan kadınlar her nasılsa Yunan şehirlerindeki hemcinsleriyle iletişimi sürdürmeyi başarmışlardı. Aspasya'nın saray hayatını bu kadar iyi bilmesine şaşırmıştım. Fakat zaten babam muhafazakarların bize her gün hatırlattığı gibi büyük krala hizmet etti. Millet büyük kralın çok sevdiği bir şehirdi dedim monoton bir sesle. Aslında millet büyük kralın başına bütün Anadolu şehirlerinden daha çok dert açmıştı. Xerxes onu yerle bir etmek istiyordu. Perikles bize o kadar sessizce katılmıştı ki onun varlığını omzuma eline koyup o ünlü mırıldanışını işitene kadar hissetmedim. Hoş geldin Cyrus Pitama. General dedim ayağa kalkmaya çalışarak omzumdaki el beni yerime oturttu. Kımıldama elçi, yanına oturacağım. Aspasya generale şarap getirmeye gitti. Şenliğin sanki odada general yokmuş gibi sürdüğü dikkatimi çekti. Divanın üzerinde yanımda duran beden gerçekten de karanlıkta bile korkulacak derecede heybetliydi. Perikles'in benden çok daha uzun olduğunu fark etmemiştim. Seni ihmal ettim dedi. Fakat isteyerek değil. Anlıyorum general. Biliyorsun Kalyas'ı barış yapması için Sus'a gönderen bendim. Evet bunu o zaman biliyorduk. Umarım Mısır seferine ne kadar karşı olduğumu da biliyorsundur. Bir kere bu anlaşmamızın açıkça ihlaliydi. Fakat anlaşmayı meclise uygun bir şekilde hiçbir zaman sunamadığımdan onun yardımını isteyemedim. Her neyse meclise sunulsun ya da sunulmasın, anlaşma şimdiki hükümetle ilgili olduğu kadarıyla hala yürürlükte. Büyük kral da aynısını söylerdi. Bunu çok gördük dedi Perikles ellerini çırparak. Temistokles'i tanıyordun. Bu bir açıklamaydı, soru değil. Evet, ilk defa Sus'a geldiği zaman tercümanlığını yaptım. Perikles ayağa kalktı. Bir askerinkine benzeyen kalın, adaleli kollarını bana uzattı. Ayağa kalkmaya çalıştım. Seninle konuşmak istiyorum dedi özel olarak. Perikles beni odadan çıkardı. Bazı adamlarla konuşmak için ara sıra dursa da Aspasya dışında hiçbir kadınla konuşmadı. Bana eskimiş zeytinyağı kokan, havasız ve de küçük bir oda gösterdi. Burası çalıştığım yer dedi. Oturmam için bir tabure hazırladı. Birbirimize o kadar yakındık ki ısıtılmış pirinç madeni gibi kokan terinin kokusunu alabiliyordum. Temistokles sürgün edildiğinde ben 28 yaşındaydım. Onun bu şehrin yetiştirdiği en büyük adam olduğunu düşünüyordum. Fakat şimdi dedim bir saray adamı edasıyla. Ama general sözümü kesti. Pers tarzı yaltakçılığı asla sevmez. Bir Yunan olarak Atika aykırılığına özlem duymaktadır. O zamandan beri fikrimi değiştirdim. O açgözlü bir adamdı. Rodos tiranı da dahil olmak üzere herkesten para alırdı. Bu affedilecek bir davranış değildi. Daha da kötüsü tiranın parasını gasp ettikten sonra ona yardım da etmedi. Belki de bu Temistokles'in gerçek bir demokrat olduğunu ispat etme şekliydi. Perikles'in partisi aleyhine ufak bir şaka yapmaktan kendimi alamamıştım. Şakam ciddiye alınmadı. Temistokles sözünün hiçbir anlama gelmediğini ispat etti. Fakat onun devrinde en büyük askeri liderimizdi. Ayrıca dünyayı şimdiye kadar tanıdığım herkesten daha iyi anlıyordu. Anaxagoras'tan mı? Anaxagoras yaratılışın sırlarının çoğunu anlıyor. Bu şeyler önemli tabii ki, çok da derin. Fakat ben politikadan söz ediyordum. Temistokles halkın ne yapacağını kendileri bilmeden çok önce anlıyordu. Geleceği görebiliyordu. Bize gelecekte ne olacağını söyleyebiliyordu. Onu bu melekesinin Apollon'dan geldiğini sanmıyorum. Hayır, o geleceği tahmin edebiliyordu. Çünkü şimdiyi tam olarak anlıyordu. Zaten bilmek istememin nedeni de bu. Perikles konuşmasını kesti. Bana bakıyor hissine kapıldım. Neyi bilmek istiyorsunuz general? Temistokles'in sana Atina, Spart ve Pers ülkesi hakkında ne söylediğini. Tabii eğer söylemek istemezsen bunu anlayışla karşılarım. Söyleyebileceğimi söylerim dedim açık kalplilikle. Yani hatırlayabildiğimi. Hafızam iyi değil. Özellikle yakın geçmiş söz konusu olduğunda. Size büyük kral Dara'nın bana 30 yıl önce söylediğini kelimesi kelimesine aktarabilirim. Ama Tukidides'in geçen kış söylediklerini çoktan unuttum. Şanslısın dedi. Keşke ben de onu unutabilseydim. Ama buna izin vermeyecektir. Biliyorsun o bir güreşçidir. Kötü bir güreşçi. Sımsıkı sarılıp sonra gizlice ısıran türden. Atina ikimize dar geliyor. Er ya da geç birimiz gitmek zorunda. Çünkü Perikles yine sustu. Kendine acıma eğilimi vardı ve bu muhalefeti asla anlamama biçimini alıyordu. Meclisin son toplantısında davranışı tam anlamıyla çocukçaydı. Perikles imparatorluğun parasını yeni yapılar için israf etmekle eleştiriliyordu. Parayı harcamasaydı nüfusun yarısının işsiz kalacağını söylemek yerine "Pekala, binaları tamamlamak için kendi paramı harcayacağım. O zaman bütün binalar şehre değil bana ithaf edilecek." dedi. Koro halinde bir hayırın provası daha önceden dikkatlice yapıldığından ödeneği aldı ve kendi servetini kurtardı. Perikles bu politik meseleleri tamamıyla kişisel bir mesele olarak algılar. Fakat zaten burası küçük bir şehir ve liderler birbirlerini çok iyi tanıdıklarından birbirlerine saldırıları her zaman kişiseldir ve sadece yaralama değil çürütme amaçlı olarak kabul edilir. Her neyse, Perikles'in ısrarı üzerine Temistokles'le yaptığım tek özel konuşmayı hatırlamak için elimden geleni yaptım. Ölümünden yaklaşık bir ya da iki yıl önce Magnesia'da gerçekleşti bu görüşme. Dünyanın bu kısmında neden bulunduğumu hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım, kervan yolu üzerinde kral dostunun yaklaştığı haberi yayılınca Temistokles'in bir haberci gönderdiğiydi. Vali konağında konuğu olur muydum? Tabii ki bir Pers olarak büyük adamların beni hatırlaması hoşuma gitti. Yine doğal olarak bir Yunan sıfatıyla benden bir şey istediğini biliyordum. Öğleden sonra geç vakit olduğunu hatırlıyorum. Sanırım yaz mevsimiydi. Hatırı sayılır büyüklükteki malikanesinin bahçelerine bakan güzel bir kemer altına oturduk. Temistokles yıllar boyunca muazzam bir servet biriktirmiş ve bu serveti iktidardan düşmeden önce Atina'dan kaçırmayı başarmıştı. Benimle Sart satrapı arasında bir yanlış anlama var, dedi Temistokles bize kendi elleriyle şarap dökerken. Küçük bir mesele fakat Yunan tarzıyla döşemeye biraz şarap döktü. Yıllar önce diye devam etti. Atina'da su getirici diye anılan bir heykel diktim. Çok güç bir iş olduğunu düşündüğüm ama iyi yürüttüğüm su işlerindeki memurluğum zamanlarının anısına adanmıştı. Heykel bronzdandır. Eski tarz tabii ki fakat herkes ondan her zaman hoşlanmıştı. Her neyse Atina'nın düşmesinden sonra Persler heykeli yerinden söküp Sart'taki Hera tapınağına diktiler. Böylece satrapa heykeli tapınaktan satın alıp Perslerle Atina arasındaki barışın sembolü olarak Atina'ya götürüp götüremeyeceğimizi sordum. Satrap çok öfkelendi. Şimdi beni büyük krala hakaret, ihanet gibi şeylerle suçluyor. Temistokles satrapın tehditlerini uzun uzadıya anlattı. Gerçekten korkmuştu. Onu teskin etmeye çalıştım. Ona hem kalem odası hem de 3. harem dairesiyle olan meselelerini yoluna koyacağımı söyledim. Hiç şüphesiz barış anlaşması büyük kral için tek bir heykelden daha önemli. Ne yazık ki Atinalılar yaklaşık bu zamanlarda Mısır eyaletimize saldırmayı uygun gördüler. Büyük kral öfke içinde Temistokles'e donanmayı toplamasını emretti. Bir hafta sonra Temistokles öldü. Söylentilere göre onu bir at ısırmıştı. Şu an su taşıyıcısı heykeli hala Sart'ta bulunmaktadır. Temistokles'i büyük kralın sıradan bir Lidya satrapı tarafından yıkılamayacağını temin ettiğimde sayısız şey tartıştık. Çok hızlı ve meraklı bir zihni vardı. Sorular sordu ve cevaplarımın hepsini olmasa bile çoğunu dinledi. Ben de ona sorular sordum. Ona Mısır hakkında sorular sorduğum kesin. O zaman bile Mısır'daki asi unsurların dışarıdan yardım beklediğini herkes biliyordu. Atinalılar Mısırlıların Perslere karşı baş kaldırsın destekleyecekler miydi? Temistokles'in cevabı kesindi. Atinalılar akılları başlarından gitmediği sürece kişisel tecrübelerine dayanarak tarihten silinmemek için Asya ya da Attika anakarasına asla saldırmayacaklardır dedi. Gülümseyerek ve ekledi. Bunun ne anlamı olabilir ki? Asla kazanamazlar. Yeterince kalabalık değiller. Bu konuşmayı Perikles'e tekrar ettim. Evet evet diye mırıldandı. Oralarda çok az sayıda adamımız var yani. Devam et lütfen. Perikles'e hatırladıklarımın geri kalanını anlattım. Konuşma şöyle devam etti. Büyük kralın artık Atina için tehlike oluşturmadığından eminim. Temistokles, Pers bir emekliden gelen böyle bir ifadeyi ne kadar ciddiye aldığımı görmek için bana yan yan baktı. Ben tarafsızdım. Artık büyük kralın sırdaşı değilim. Fakat seninle aynı fikirdeyim. Büyük kral sadece elindekini korumak istiyor. Eğer dualarım kabul edilirse bir gün doğuya gideceğiz. Ve benim dualarım da kabul edilirse Atinalılar batıya gidecek. Nereye olduğunu söyledi mi? Perikles şimdi bana o kadar yakındı ki yüzünün sıcaklığını yanağımda hissedebiliyordum. Evet, Temistokles Sicilya ve İtalya'dan söz etti. Avrupa Yunan olmalı dedi. Batıya yönelmeliyiz. Kesinlikle. Benim hakkımda ne söyledi? Perikles'in bir devlet adamının kendini beğenmişine sahip olması çok hoşuma gitti. Bereket versin ki, ya da ne yazık ki de diyebiliriz, devlet adamı neredeyse her zaman yönettiği insanlarla kendisini karıştırır. General Perikles Atina'yı düşündüğü zaman kendisini düşünür. Birisine yardım ettiğinde başkasına da eder. Perikles kurnazlı bir yana yetenekli ve akıllı olduğu için Atina şu anda çok şanslı olmalı. Temistokles'in politik varisinden bahsedip bahsetmediğini hatırlayamamama karşın rahatça uyduruyordum. İnsan bir hükümdarla konuşurken asla yeminli değildir. Temistokles onu halefi Ehialtes'in mantıki varisi olduğunu düşünüyordu. Bana Alkmaionların soyundan geldiğinden dolayı lanetli olduğu iddiasını hiç ciddiye almadığını söyledi. Bunu ortaya atmıştım çünkü Yunanların ve o ailesinin atalarından birinin 2 asır önce bir tapınakta bir düşman öldürmesi yüzünden hala ilahi bir lanet altında bulunduğunu düşünmelerine karşı tepkisini öğrenmek istiyordum. Herkesin bildiği gibi ailemiz Apollo'nun Delfi'deki tapınağını yeniden inşa ettiğinde lanet kaldırıldı. Bu kaçamak cevaptan Perikles'in lanetin hala geçerli olup olmadığını inanıp inanmadığını söyleyemem. Eğer geçerliyse Atina acı çekecektir. Çünkü Perikles Atina'nın kendisidir. En azından o öyle düşünüyor. Yaşadıkça lanetlerin uzun ömürlüğüne daha çok inanır oldum. Xerxes öldürülmeyi bekliyordu ve sonunda huşu verici kraliyet ihtişamı geçmeden önce kendisine kan revan içerisinde bir anlık ilhamda bulunulduğunu varsayarak hiç şaşırmadığından eminim. Saraydan biri rolünü oynuyordum. Temistokles nefret ettiği Simon'un aksine sizden saygıyla söz etti. Bu sonuncusu doğruydu. Simon tehlikeli bir adamdı dedi Perikles. Onun geri dönmesine hiç izin vermemeliydim. Ama Elpinice beni kafese soktu. Evet, bu yaşlı ve kötü yaratık tarafından aldatıldım. Bunu nasıl başardığını hala bilmiyorum. Onun bir cadı olduğunu söylüyorlar. Belki de öyledir. Her neyse bana bir gelin gibi giyinmiş olarak geldi. Şaşkına dönmüştüm. Koku sürünüp bu şekilde giyinemeyecek kadar yaşlısın dedim. Fakat bir adam gibi benimle tartıştı ve kendi bildiği gibi davrandı. Simon eve geldi. Şimdi yaşamıyor. Oysa Tukidides, bu şehir ikimize dar geliyor. Birimizin gitmesi gerek. Çok yakında. Perikles ayağa kalktı. Bir defa daha güçlü kollarıyla kalkmama yardım etti. Konuklara katılalım. Spartalılar ve Perslerle yaptığımız barışı kutlayalım. Perikles'in barışını kutlayalım general. Büyük bir içtenlikle konuşuyordum. Perikles de bana içtenlikle cevap verdi. Gelecek nesillerin benden hiçbir Atinalı onun için yas tutmamıştır şeklinde söz etmesini istiyorum. Ben Atenokritus oğlu Abderali Demokrit, Cyrus Sipitama'nın bu hatıralarını 9 bölüm halinde düzenledim. Bunların tahsihi için epey para ödedim. Şimdi bunlar her Yunan tarafından okunabilir. Cyrus Sipitama, Aspasya'nın evindeki kabulden bir hafta sonra hızlı biçimde acı çekmeden öldü. O sırada ona Herodot'tan bir şeyler okuyordum. Bu yaklaşık 40 yıl önceydi. O yıllarda birçok ülke gezdim. Babil ve Baktra'da yaşadım. Nil'in kaynağına yolculuk ettim ve doğuda İndus Nehri kıyılarına kadar yol aldım. Birçok kitap yazdım. Ne var ki bu yıl Atina'ya döndüğümde Çenebaz Sokrat da dahil kimse beni tanımadı. Cyrus Sipitama'nın Alkmaionların üzerindeki lanetin hala sürdüğünü söylediğinde haklı olduğunu düşünüyorum. Perikles, akıbeti feci, büyük bir adamdı. 20 yıl önce öldüğü zaman Atina, dışarıdan Sparta ordusu, içeriden de öldürücü salgın hastalıklar tarafından hırpalanıyordu. Atina artık 28 yıllık sürekli ve usandırıcı bir savaştan sonra Sparta'ya teslim olmuş durumda. Bu ilkbahar yüksek duvarlar yıkıldı ve bu satırları yazdığım şu günlerde Akropolis'te bir Sparta garnizonu var. Büyük oranda Cyrus Sipitama'dan aldığım eğitim sayesinde uzun bir yaşam seyrinde sadece bütün göksel olguların değil, yaratılışın kendisinin de sebeplerini tespit ettim. Evrenin ilk ilkeleri atomlar ve boş uzaydır. Geri kalan her şey insan düşüncesidir. Bu gibi dünyalar sınırsız sayıdadır. Varlık alanına çıkar ve yok olurlar. Fakat hiçbir şey var olmayan bir şeyden çıkamaz ya da yokluğa gidemez. Bunun yanında temel atomlar sayı ve boyutça sınırsızdır ve bunlar evreni, ateş, su, hava, toprak gibi çeşitli şeylerin üretildiği bir girdap haline getirir. Bütün şeylerin varoluş sebebi zorunluluk adını verdiğim sürekli bir dönüştür. Her şey zorunluluğa göre ortaya çıkar. Dolayısıyla varlıklar sürekli yaratılır ve tekrar yaratılırlar. Cyrus Spitaman'ın da inanmazlık etmese bile şüphelenmeye başladığı gibi gerçekten sonsuz bir zaman içerisinde akış halinde var olan bir yaratılışın ne başı ne de sonu vardır. Zerdüşt'ün bilge tanrısının izine hiçbir yerde rastlamasam da bu evren, ilksel birlik, yaratılış anlamlarına gelen bu döngü olarak çevrilebilecek bir kavram olabilir. Fakat bu meselelerden başka yazılarımda bahsettim ve onları burada sadece hayat hikayesini muhteşem bir devrin yaşayan son görgü tanığı ve koyun tüccarı Lisikles'in karısı Aspasya'nın anısına ithaf etmekten memnuniyet duyduğum yaşlı bir adama şükranlarımı ifade etmek için zikrediyorum. Kitabın sonu 23 Aralık 2010. Sayfa 788.